Ayrım 3. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg, PH.D. Bazıları ise şiddetsiz iletişim sürecini siyasal arenada kullanıyor. Fransa'da bir bakan, kız kardeşini ziyarete gittiğini ve bu sırada kardeşiyle eşinin arasındaki iletişimin ve karşılıklı paylaşımlarının ne kadar farklı olduğunu olumlu anlamda fark etti. Fransız bakan ziyareti sırasında kardeşi ve eşinin şiddetsiz iletişimle ilgili anlattıklarından cesaret alarak bir hafta sonra bize ulaştı. Fransa ve Cezayir arasında evlat edinme yasasının hazırlık sürecine ilişkin bazı hassas konularda görüşmelere katılacağından bahsetti. Zamanın kısıtlı olmasına rağmen bakanla çalışması için Fransızca bilen bir eğitmeni derhal Paris'e gönderdik. Bakan, Cezayir'de gerçekleşen müzakerelerin başarısının büyük kısmını yeni edindiği iletişim tekniklerine bağladı. Kudüs'te farklı siyasi görüşlerden İsraillilerin katıldığı bir seminerde katılımcılar hayli tartışmalı bir konu olan Batı Şeria ile ilgili görüşlerini şiddetsiz iletişim yöntemi kullanarak ifade ettiler. Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin çoğu oraya yerleşerek dinlerine ait bir buyruğu yerine getirdiklerine inanırlar. Bu yerleşimciler sadece Filistinlilerle değil, Filistinlilerin bu bölgedeki ulusal egemenlik beklentisini tanıyan İsraillilerle de anlaşmazlık içindeler. Bir oturumda eğitmenlerden biriyle şiddetsiz iletişim yoluyla empatik dinleme modelini canlandırdık. Sonra katılımcılardan sırayla birbirlerinin rollerine girerek o kişinin içinde bulunduğu durumu canlandırmalarını istedik. 20 dakika sonunda yerleşimcilerden biri, karşı siyasi görüşte olanlar kendisini şiddetsiz iletişim uygulamasındaki gibi dinlerlerse, Batı Şeria'daki toprak talebinden vazgeçmeyi düşünebileceğini ve bu bölgeden çıkıp uluslararası tanınırlığı olan İsrail bölgesine taşınabileceğini ifade etti. Şiddetsiz iletişim, tüm dünyada şiddetli anlaşmazlıklar, ciddi etnik, dinsel ve siyasi gerginlikler içinde olan toplumlara yarar sağlayan değerli bir kaynaktır. Şiddetsiz iletişim eğitimlerinin yaygınlaşması ve İsrail, Filistin, Nijerya, Ruanda, Sierra Leone ve diğer benzer çatışma ortamlarında yaşayan insanların ara buluculuk süreçlerinde şiddetsiz iletişimi kullanmaları benim için büyük bir memnuniyet kaynağı olmuştur. Bir keresinde meslektaşlarımla Belgrad'a gitmiş ve barış için çabalayanlarla 3 günlük zorlu bir eğitim çalışması yapmıştık. Oraya ilk vardığımızda eğitime katılacak olanların yüzlerindeki kederi ve ümitsizliği gördük. Çünkü ülkeleri Bosna ve Hırvatistan'da acımasız bir savaşın içindeydi. Eğitim ilerledikçe aradıkları yaşam gücünü bulmuş olmanın memnuniyeti ve coşkusuyla neşeli kahkahalar atmaya başladılar. Ondan sonraki 2 hafta boyunca Hırvatistan, İsrail ve Filistin'deki eğitimlerde bir kere daha savaşların harap ettiği ülkelerin çaresizlik içindeki vatandaşlarını gördük. Aldıkları şiddetsiz iletişim eğitimi sonunda tekrar kazandıkları canlılık ve özgüvene şahit olduk. Dünyanın dört bir yanına seyahat ederek insanlara güç ve coşku veren bir iletişim sürecini öğretebildiğimiz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi de bu kitap sayesinde sizinle şiddetsiz iletişimin zenginliğini paylaşabildiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Özet. Şiddetsiz iletişim, içimizdeki doğal şefkat duygusunun ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde kendimizle ve diğer insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Bilincimizi 4 alana odaklamamızı sağlar, böylece kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeniden şekillendirmemizde bize rehberlik eder. Bu 4 alan, ne gözlemlediğimiz, ne hissettiğimiz, neye ihtiyaç duyduğumuz ve hayatımızı zenginleştirmek için ne istediğimizdir. Şiddetsiz iletişim, tüm varlığımızla ve iştenlikle dinlemeyi, saygı ve empati besler. Gönülden vermeyi karşılıklı bir istek haline getirir. Şiddetsiz iletişimi kimileri kendilerine karşı şefkatli olabilmek, kimileri yakın ilişkilerinde daha derin bağlar kurmak, kimileri ise iş ortamında veya siyasal arenada etkili ilişkiler kurmak amacıyla kullanmaktadır. Şiddetsiz iletişim, tüm dünyada her türden anlaşmazlıklarda ve çatışmalarda arabuluculuk yaparken kullanılmaktadır. Uygulamada şiddetsiz iletişim. Cani, katil, çocuk kasabı. Kitabın bazı bölümlerinde uygulamada şiddetsiz iletişim başlığı altında çeşitli diyaloglara yer verilmiştir. Bu diyaloglar şiddetsiz iletişim ilkelerinin uygulandığı gerçek diyaloglardır ve bu diyaloglara şiddetsiz iletişim uygulamasının bir nebze olsun tadına varabilmesi için yer verilmiştir. Fakat şiddetsiz iletişim sadece bir dil ya da sözcük seçiminde uygulanacak bir dizi teknik değildir. Şiddetsiz iletişimin kapsadığı bilinç ve niyet aynı zamanda sessizce tüm varlığınızla orada olarak ya da yüz ifadesi ve beden diliyle ifade edilebilir. Okuyacağınız uygulamada şiddetsiz iletişim diyalogları gerçek hayattaki paylaşımlardan süzülerek ortaya çıkartılmış ve zorunlu olarak kısaltılmışlardır. Gerçek hayattaki iletişimlerde sessiz empati anları, hikayeler, şakalar, jestler ve benzeri iki taraf arasında elbette ki daha doğal bir iletişimin akışını sağlayacaktır. Ancak bu kitapta diyaloglar daraltıldığından bu doğal iletişim akışı çok da belirgin olmayabilir. Beytüllahim'de Deheista mülteci kampındaki bir camide 170 Filistinli Müslüman erkeğe şiddetsiz iletişimi anlatıyordum. Konuşma yaptığım tarihlerde Amerikalılara karşı tutumları pek de olumlu değildi. Konuşurken birdenbire boğuk seslerin yükseldiğini, bir kargaşa dalgasının dinleyiciler arasında yayılmaya başladığını fark ettim. Tercümanım beni uyararak, "Senin Amerikalı olduğunu fısıldıyorlar." dedi ve tam o sırada dinleyiciler arasından bir adam ayağa fırladı. Yüzüme doğru bakarak ciğerleri patlarcasına haykırdı. "Katil!" Hemen ardından çok sayı kişi de ona katıldı ve hep bir ağızdan bağırdılar. "Suikastçı, çocuk katili, katil!" Neyse ki o anda dikkatimi adamın ne hissettiğine ve neye ihtiyacı olduğunu odaklayabilmiştim. Bu olayın nedenleriyle ilgili bazı tahminlerim vardı. Mülteci kampına gelirken bir gece önce yerlerde kampa atılmış bir sürü boş göz yaşartıcı bomba kapsülleri görmüştüm. Her birinin üzerinde ABD'de üretilmiştir yazıyordu. Mültecilerin İsrail'e göz yaşartıcı bomba ve başka silahlar sağladığı için Amerikalılara karşı bir hayli öfke beslediklerini biliyordum. Bana katil diyen adama seslenerek şunları söyledim. Benim devletimin kaynaklarını daha farklı bir şekilde kullanmasını istediğin için kızgınsın. Tahminimin doğru olup olmadığını bilmiyordum fakat burada önemli olan şey, onun duygu ve ihtiyaçları ile içten bir gayretle bağlantı kurmaya çalışmamdı. O, çok doğru, kızgınım. Bizim göz yaşartıcı bombaya ihtiyacımız olduğunu mu sanıyorsun? Bizim kanalizasyon sistemine ihtiyacımız var. Sizin göz yaşartıcı bombalarınıza değil, barınacak yere ihtiyacımız var. Bize ait olan bu ülkeye ihtiyacımız var. Ben, yani öfkelisin ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, siyasi bağımsızlık kazanılması için destek verilmesini mi istiyorsun? O, burada 27 yıl boyunca bu şartlar altında benim ve ailemin yaşadığı gibi bir hayat sürmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Bizim neler çektiğimiz hakkında en ufak bir fikrin var mı? Ben, anlaşılıyor ki kendini çok çaresiz hissediyorsun ve benim ya da bir başkasının söz ettiğin şartlar altında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gerçekten anlayıp anlayamayacağını merak ediyorsun. Doğru mu anlıyorum? O, gerçekten anlamak istiyor musun? Senin çocukların var mı? Okula gidiyorlar mı? Oyun parkları var mı? Benim oğlum hasta. Açıkta akan bir lağımın içinde oynuyor. Sınıfında hiç kitap yok. Sen hiç kitabı olmayan bir okul gördün mü? Ben, çocuklarını böyle bir ortamda yetiştirmenin senin için ne kadar ıstıraf verici olduğunu görüyorum. Tüm istediğin, her ailenin çocukları için istediğiyle aynı. İyi bir eğitim, sağlıklı bir ortamda oynama ve büyüme fırsatı, bunu bilmemi istiyorsun. O. Evet, doğru. Yani temel şeyler, insan hakları. Siz Amerikalılar öyle demiyor musunuz? Neden daha çok sayıda Amerikalı buraya gelip de ne tür insan hakları getirdiğinize bir bakmıyor? Ben. Daha çok sayıda Amerikalının burada yaşanan acının büyüklüğünün farkına varmasını ve siyasi faaliyetlerimizin sonuçlarını daha derinden incelemesini istiyorsun. Diyalogumuz bu şekilde devam etti. O, 20 dakika kadar daha çektiği acıları dile getirdi ve ben de her cümlenin ardındaki duygulara ve ihtiyaçlara kulak verdim. Söylediklerini ne onayladım ne de onlara karşı çıktım. Sözlerini bir saldırı olarak değil, aksine ruhunu ve derinde yatan hassasiyetlerini benimsemeye, paylaşmaya hazır bir insandan, bir arkadaştan gelen hediyeler olarak kabul ettim. Anlaşıldığını hissettikten sonra o da kampta olmamın amacını anlatırken beni dinleyebildi. Bana katil diyen bu adam bir saat sonra beni evine iftara davet etti. İkinci bölüm. Şefkati engelleyen iletişim. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Başkasını nasıl yargılarsanız siz de aynı yoldan yargılanacaksınız. İncil, Matta 7.2. Bazı iletişim şekilleri bizi doğamızdaki şefkatten uzaklaştırır. Bizi doğamızdaki şefkatten uzaklaştıran şeyin ne olduğu sorusu üzerinde çalışırken, kendimize ve diğer insanlara karşı şiddet içeren bir biçimde davranmamıza yol açtığını düşündüğüm bazı iletişim ve dil kullanım şekilleri belirledim. Bu tür iletişim şekillerinden bahsederken, hayata yabancılaştıran iletişim terimini kullanıyorum. Ahlakçı yargılar. Hayata yabancılaştıran iletişim şekillerinden biri, bizim değerlerimizle örtüşmeyen davranışlarda bulunan insanları, yaptıklarının yanlış veya kötü olduğunu ima eden ahlakçı yargılarla değerlendirmektedir. Bu tür yargılamalar dile şöyle yansır. Senin sorunun çok bencil olman. O çok tembel. Onlar ön yargılılar. Bu hiç uygun değil. Suçlama, hakaret, küçük düşürme, etiketleme, eleştirme, karşılaştırma ve teşhis koyma. Bunların hepsi yargılamanın çeşitleridir. Mevlana şöyle yazmış. Doğru ile yanlışın ötesinde bir yer var. Orada buluşalım. Hayata yabancılaştıran iletişimse bizi doğruluk ve yanlışlıkla ilgili bir düşünce dünyasına, yani yargılar dünyasına hapseder. Bu öyle bir dildir ki insanları ve onların yaptıklarını sınıflandıran iki zıt gruba ayıran sözcüklerle doludur. Bu dili kullandığımızda zihnimiz kimin iyi, kimin kötü, kimin normal, kimin anormal, kimin sorumlu, kimin sorumsuz, kimin zeki, kimin cahil ve benzeri olduğuyla meşguldür. Böylece insanları ve davranışlarını yargılarız. Yargılar dünyasında kimin ne olduğuna odaklanırız. Yetişkin bir birey olmadan çok önce içimde olup bitenleri açığa vurmamı gerektirmeyen, kişisel olmayan bir yolla iletişim kurmayı öğrenmiştim. Anlamadığım veya beğenmediğim kişiler ya da davranışlarla karşılaştığımda bunlara yanlış diye tepki gösterirdim. Öğretmenlerim yapmak istemediğim bir ödev verdiklerinde ya kötü ya da mantıksız olurlardı. Trafikte biri ansızın önüme çıkarsa tepkim, seni salak demek olurdu. Bu dili konuştuğumuzda başkalarının bazı davranışlarına neden olan yanlışları düşünür ve bu şekilde iletişim kurarız. Bazen de istediğimiz şekilde anlamadığımız ya da karşılık vermediğimizde yanlışı kendimizde ararız. Dikkatimiz kendimizin ve diğerlerinin ihtiyaç duyup elde edemediği şeyler üzerine değil, yanlışlık derecelerini belirleme, analiz etme ve sınıflandırma üzerine odaklanır. Dolayısıyla eşim ona verdiğim sevgiden daha fazlasını istiyorsa sevgiye muhtaç ve bağımlıdır. Ama eğer ben onun verdiği sevgiden daha fazlasını istiyorsam o zaman o ilgisiz veya duyarsız olur. Eğer meslektaşım ayrıntıları benden daha fazla önemsiyorsa fazla seçici ve mükemmelliyetçidir. Diğer yandan eğer ben ayrıntıları ondan daha fazla önemsiyorsam o zaman o dikkatsiz ve dağınık olur. Başkaları hakkındaki bu tür analizlerimizin aslında kendi değerlerimizin ve ihtiyaçlarımızın trajik birer ifadesi olduğuna inanıyorum. Trajik diyorum çünkü değerlerimizi ve ihtiyaçlarımızı bu şekilde ifade ettiğimizde davranışlarını önemsediğimiz insanların değerlerimiz ve ihtiyaçlarımıza karşı savunmaya geçmesine ve direnç göstermesine neden oluruz. Diğer yandan, yanlış davranışlarıyla ilgili yaptığımız analizlere inanıp bizim değerlerimize göre davranmayı kabul etseler bile, bunu büyük bir olasılıkla korku, suçluluk veya utanç nedenleriyle yapacaklardır. İnsanlar değerlerimize ve ihtiyaçlarımıza gönülden verme arzusuyla değil de korku, suçluluk ya da utanç duygularından kaçınmak için karşılık verdiklerinde bunun bedelini ağır öderiz. İç veya dış baskılar yüzünden değerlerimize uygun hareket edenlerin iyi niyeti gittikçe azalır. Biz de er ya da geç bunun sonuçlarını görürüz. Korku, suçluluk ve utanç duygularıyla hareket edenler de bunun bedelini duygusal olarak ağır öderler. Çünkü böyle davrandıklarında bu duruma içerleyecekler ve kendilerine saygıları azalacaktır. Dahası, her seferinde zihinlerinde bizi bu duygularla ilişkilendirdikleri için gelecekte bizim değerlerimize ve ihtiyaçlarımıza şefkatle yaklaşma olasılıkları biraz daha düşecektir. Burada önemli olan değer yargılarıyla ahlakçı yargıları birbirine karıştırmamaktır. Hepimizin hayatta değer verdiği niteliklerle ilgili değer yargıları vardır. Örneğin, dürüstlüğe, özgürlüğe ve barışa değer verebiliriz. Değer yargıları, hayata nasıl en iyi şekilde hizmet edebileceği konusundaki inançlarımızı yansıtır. Ahlakçı yargılamalarsa, değer yargılarımıza uymayan insanlar ve davranışlarla ilgili vardığımız hükümlerdir. Örneğin, şiddet kötüdür, insanları öldürenler kötüdür gibi. Eğer şefkatimizi ifade etmeyi sağlayan bir dille yetiştirilmiş olsaydık, ihtiyaçlarımız ve değerlerimiz karşılanmadığında yanlışlığı ima etmek yerine ihtiyaç ve değerlerimizi ima ederek değil, doğrudan ifade edebilmeyi öğrenmiş olurduk. Örneğin, şiddet kötüdür yerine anlaşmazlıkları çözmek için şiddete başvurulması beni korkutuyor. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için başka yollar kullanılmasını değerli buluyorum diyebilirdik. Colorado Üniversitesi'nden psikoloji profesörü O.J. Harvey, dil ve şiddet arasındaki ilişkiyi ilgili bir araştırma yapmış. Farklı ülkelerin edebiyat eserlerinden örnek bazı parçalar alarak bu eserlerde insanları sınıflandıran ve yargılayan sözcüklerin ne kadar sıklıkla kullanıldığını incelemiş. Araştırma, bu tür sözcüklerin kullanım sıklığı ile şiddet olayları arasında yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor. İnsan ihtiyaçlarının önemsendiği kültürlerde şiddet olaylarının daha az, insanların birbirlerini iyi ya da kötü olarak etkiledikleri ve kötü olanların cezalandırılmayı hak ettiğinin düşünüldüğü kültürlerde ise daha çok olduğunu duymak beni hiç şaşırtmadı. Amerika'da çocukların televizyon izleme olasılığının en yüksek olduğu saatlerde yayınlanan programların %75'inde filmin kahramanı insanları ya öldürür ya da döver. Bu şiddet genellikle programın en heyecanlı kısmıdır. Kötü adamların cezalandırılmayı hak ettiği öğretilen seyirciler bu şiddeti izlemekten zevk alırlar. İnsanları sınıflandırmak veya yargılamak şiddeti körükler. Aile bireyleri, kabileler ya da uluslar arasında ortaya çıkan ister sözel, ister psikolojik ya da fiziksel olsun, şiddetin kökeninde çoğu zaman belirli bir düşünce tarzı yatmaktadır. Bu düşünce tarzı çatışmanın nedenlerini karşı tarafın yanlışına bağlar ve bu durumda ne kendimizin ne de karşımızdakinin duyguları, korkuları, arzuları ve özlemleri gibi hassasiyetlerini dikkate almayız. Bu tehlikeli düşünce tarzını Soğuk Savaş döneminde gördük. Amerikalı liderler Rusya'yı Amerikan yaşam tarzını yok etmekte kararlı olan bir şer imparatorluğu olarak görüyordu. Rus liderler de Amerika Birleşik Devletleri'ni halkına, onları boyundurukları altına almaya çalışan emperyalist zalimler olarak bakıyordu. İki taraf da bu etiketlerin ardındaki korkuyu kabul etmiyordu. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 34.